Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde kent yoksulluğu konusunu ele alıyoruz. Son yıllarda hepimizin gündelik yaşamdaki deneyimlerimizin ve tanıklıklarımızın etkisiyle konuyu konuşmadığımız bir an, bir gün yok gibi aslında ama bu güncel ve yakıcı konuyu uzmanıyla ele alacağız. Konuğumuz Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizin bir kitabınız var, makaleler derlemesi, editörlüğünü yaptığınız ve içine bir makaleyle katkıda bulunduğunuz genel olarak yoksulluk başlığını taşıyor. Ama biz konuyu kent yoksulluğu bağlamında ele alalım istedik. Böyle deyince kentteki yoksulluğun köydeki yoksulluktan ya da başka herhangi bir yoksulluktan ne farkı var sorusu herhalde akla gelir. Bir tanımını yaparak başlayalım mı?
Tabii yani kentte yaşanan yoksulluğa kent yoksulluğu diyoruz aslında. Hani çok karmaşık bir şey değil gibi görünüyor ama yoksulluğun ve yoksulluğun nasıl deneyimlendiği bunu çok etkiliyor. Yani kırda yaşanan yoksullukta yine de belli bir takım gıdaya erişim ya da barınma o kadar büyük sorun olmayabilir. Barınmanın şartları çok ağır olsa bile ama kentte yaşanan da şu an belki İstanbul'da hepimizin yaşadığı işte evin kirası, oturulacak yer ya da kentten gitmek zorunda kalmak gibi bir takım temel altyapı var olma noktalarına erişimde bir sıkıntı yaşayabiliyoruz kent yoksulu olduğumuzda. Bir de kent yoksulluğu aslında kent vatandaşlığı da diyoruz buna. Kentte yaşamanın temel haklarına erişmek yani kent hakkı dediğimiz şeyden yoksun kalmak, yoksunluk içeriyor. Şöyle diyelim yaşadığınız kentte aslında birçok imkan olabilir ama onlara erişiminiz de çok ciddi bir sıkıntı olabilir ve bu tabii bizim kullandığımız başka bir kavram göreli yoksulluk olarak. Yani siz o kentteki diğer kenttaşlarınıza göre çok daha kendinizi erişemez bir durumda hissediyorsunuz ve bunun yarattığı yoksunluk hali daha kuvvetli olabiliyor. Yani kırın imkanları çerçevesinde kırda yaşamakla kentte yoksulluğu yaşamak çok daha sert olabiliyor. Bir de belki şeyi söylemek lazım. Çalışan yoksul diye bir kavramımız var bizim. Bunda da şöyle bir yerden çıkıyor. Eskiden daha genel ana akım tarifte eğer kişi çalışıyorsa artık yoksul değildir diye düşünülüyordu. Hani hem sosyal güvenlik sistemine erişmek açısından hem de belli düzenli bir geliri olması açısından. Ama şu an işler çok güvencesizleşti. Çok büyük bir miktarda hepimiz aslında çok kırılgan bir emek içinde çalışıyoruz. Bu sebeple de aslında çok yoğun bir emek verebiliyorsunuz. Kentte çalışabiliyorsunuz ama bu bazen merdiven altı bir atölye oluyor. Bazen kayıt dışı bir sistem oluyor. Ve siz çok yoğun emek vermenize rağmen aynı zamanda aldığınız maaş çok sınırlı olduğundan kentte çok ciddi bir yoksulluk yaşayabiliyorsunuz. Aile boyu bunu deneyimleyebiliyorsunuz.
Bunun da sonucu hocam aslında birkaç temel kavramın altını çizelim de öyle devam edelim. Şimdi yoksulluk diyoruz. Göreli yoksulluk dediniz ona döneceğim işin yoksulluk neyli kısmına. Mutlak yoksulluk var. Göreli yoksulluk var. Bunlar bize neyi anlatıyor? Çünkü yani gündelik hayatta konuşuruz ya aslında pek de fakir kalmadı falan gibi de daha orta sınıf diyaloglarında belki o daha üst sınıf içinde geçiyor da biz onlara çok şahit olmayabiliyoruz. Kendi sınıfımızdan. Böyle şeyler söylenebiliyor. Mutlak yoksulluk ne? Göreli yoksulluk ne?
Aslında birçok toplumu düşünelim. Göreli yoksulluk her toplumun kendi içindeki ortalama gelirin işte %60'ın altında kalan gibi bir tarif. Avrupa Birliği mesela ülkeleri çoğunda bunu kullanıyor. Yani siz Danimarka'ya baktığınızda da Danimarka'nın yoksul neresi dediğinizde o ülkenin genel ortalama gelirinin altında kalma. %60'ının altında medyanın ortalamanın altı demek. Şimdi bu bizim için ölçüm şeyi. Ama hani Türkçesine dönersek her toplumun kendi görece en alt grubu göreli yoksulluğu deneyimliyor. Yani oradaki ortalamanın altında kalmak, belli haklara erişimde sıkıntı, belli sağlık güvencesine ulaşamamak gibi. Ama şu çok önemli, şimdi dinleyenler diyebilir ki işte yoksulluk yoksulluk değil mi? Yoksulluğu nasıl tarif ettiğiniz bütün politikaları belirliyor. O yüzden bence hani belki ilk cümlemiz şu, hani biz yoksulluğu nasıl tanımlıyoruz ya da kafamızda yoksul deyince neler oluşuyor ve bunu aslında neyle ilişkilendiriyoruz? Çünkü o ilişkilendirdiğimiz şey de hani çözümün olmasına dair giden yolu belirliyor. Mutlak yoksulluk dediğimiz şey ise çok ciddi bir biçimde işte belli bir sınırın altında kalmak. Yani açlık sınırının altında kalmak. Temiz suya erişim gibi, temel gıdalara erişim gibi sıkıntı yaşama hali. Bir de gene bence önemli bir kavram, zaman içinde gelişmiş bir kavram. Her ülkede günlük mesela $1'ın ne kadar malzeme alabileceğin üzerinden eşitlenmeye çalışılan satın alma paritesi üzerinden karşılaştırmalı yoksulluk hesaplanmaya çalışılıyor. Yani siz diyelim ki Türkiye'de ya da İstanbul'da işte $6 ne alıyorsunuz? Aynısını Gana'da ne kadar alabiliyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde ne alabiliyorsunuz gibi. Birçok alanda bu sıralamaları ya da yoksulluğa bakmak için farklı farklı ölçüm araçlarını kullanıyoruz. Ama özetle yoksulluk dediğimiz şey temel ihtiyaçlara erişmedeki sıkıntıyı içeriyor. Böyle özetleyebiliriz ama görecelilik görevlilik o toplumsal olanın en altında yer almak gibi.
Yani her toplumun görevli yoksulluğu var ama her toplumda mutlak yoksul olmayabilir ya da çok evet. çok düşük
çok
olabilir.
Çok ufak bir oranda olabilir. Bir de kalıcı yoksulluk, süreli yoksulluk gibi bir kavramımız var. O da mesela 5 yıl boyunca o yoksulluk durumundan çıkamayan gruplara veriliyor. Ve aslında bizim genel derdimiz sosyal politika altında yapılmaya çalışılan şey o grupları minimize etmeye çalışmak. Yani yoksulluk hale düşse bile oradan çıkabilecek bir ortam yaratmaya çalışmak. Ama şu an içinde olduğumuz şeyde biraz o taraf büyüyor. Yani bir kısır döngünün içine giriyor aileler ve biz o kısır döngüyü nasıl kıracağımızı çok bilemiyoruz. Kent yoksulluğunda da böyle, işte mevsimlik tarım gibi alanlarda, kır yoksulluğunda da maalesef durum böyle.
Biz son zamanlarda şehirlerde de, şimdi kent yoksulluğunu konuştuğumuz için, insanların ekonomik statü kayıplarına çok tanık olmaya başladık. Bu da kent yoksulluğunun önemli göstergelerinden bir tanesi. Çünkü mekansal dışlanma diye bir şey var ve eskiden olabildiğiniz, barınabildiğiniz, tutunabildiğiniz, yaşayabildiğiniz ya da sosyalleşebildiğiniz yerlere artık erişiminizi kaybediyorsunuz. Benim çevremde de tanık olduğum çok sayıda insan var. Ben artık burada yaşayamıyorum ve başka, belki biraz daha düşük bir semte ya da ilçeye ya da belki İstanbul'un dışına taşınmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kalıyor. Bu herhalde kent yoksulluğunun önemli göstergelerinden biri değil mi?
Evet, ama yani belki orada daha çok işte yoksullaşmaya doğru.
Yoksullaşmanın.
Evet, yani yoksulluk, mutlak yoksulluk olarak orada bir yoksulluk olmayabilir. Hı hı. Ama yaşam şekli olarak sahip olduğunuz, mesela özellikle aileler açısından bakarsanız, çocuğunuzu belli bir okula yollayabilmek. Hı hı. Şimdi onu yollamak o kadar önemli olabiliyor ki, aile mesela İstanbul'dan başka bir, diyelim ki Eskişehir ya da Çanakkale'ye, yine belli bir kriterle olan okula yollayabilecek hale geliyor ama bunu İstanbul'da yapamıyor gibi. Hı hı. Ya da çok önemli gördüğümüz bir şey, bizim üniversitede kendi öğrencilerimizden bile gördüğümüz bir şey, çok ciddi büyük şehirlere üniversite öğrencisi olarak gelip büyük şehirde yaşamayı ve orada sosyalleşmeyi, yani sadece eğitim olarak düşünmeyin bunu, o büyük şehrin içinde yaşamayı planlayan gençlerimiz vardı. Şimdi burada çok ciddi bir düşüş var. Başka illerde de üniversiteler açıldı ama tabii ki oradaki üniversite deneyimi büyük şehirdeki üniversite öğrencisi olmakla aynı şey değil birçok açıdan. Ama bunu mesela yüklenebilecek aileler ya da öğrenciler çok azaldı. Yani ciddi olarak aslında sosyal mobilite dediğimiz, sosyal hareketlik dediğimiz şey şu an azalmış durumda.
Bu da aslında çok önemli bir sonucu yoksullaşmanın. Yani çünkü toplumda, ekonomide, sistemin kendisi de o mobiliteden besleniyor. Yani biz hep şu örneği veriyoruz ya, kendi aramızda da konuşuyoruz bunu, işte Cumhuriyet'in ilk, ikinci, üçüncü nesilleri belki, ne bileyim işte yani Isparta'dan gelip Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel. Hakikaten bir yokluk hikayesinin içinden geliyor. Benzeri çok örnek var. Self-made çok sayıda insan var. Bu mobilizasyon azalınca bu insan kaynağı da artık yararlanılamaz hale mi geliyor?
Yani orada şöyle bir durumumuz var. Şu an çok ciddi bir gençler için, yani şu an yürütmekte olduğumuz, bitmek üzere olan bir TÜBİTAK projesi var. Ne işte ne de eğitimde olan gençlerle çalışıyoruz. İşte 100'e yakın mülakat yaptık. Şimdi de sahayı bitiriyoruz. Orada gördüğüm şey şu, gençlerin bir kere o dediğimiz türde bir hareketliliği hayal etme şeyleri çok azalmış durumda. Ve bu çok etkiliyor. Çünkü iş imkanlarını çok şey görmüyorlar. Üniversitede okumanın bir şart olduğunu düşünüyorlar ama bunun yine de bir iş garantisi anlamına geldiğini düşünmüyorlar. Bu bir kısır döngü yaratıyor. Çünkü o farklı bir şekilde hayal etmedikçe de zaten kendilerini bir gelecek, yani söz verilmiş o geleceklere artık ulaşılamayacağı konusunda çok ciddi bir sorun var. Bu yüzden belki şöyle de düşünmemiz lazım. Yani bir sürü kavram söylüyoruz ama o söylediğimiz her şeyi aslında, işte mesela kadınlar nasıl deneyimliyor? Gençler nasıl deneyimliyor? Ya da genç kadınlar nasıl? Yani kesişimsellik diyoruz biz buna. Bu grupların üst üste binmiş hali bu tür yoksullukları nasıl deneyimliyor? Buna kafa yoruyor olmamız lazım. Çünkü biraz bu, ne diyelim, belli bir yaşın üzerindekilerin o yoksullukla baş edebilme biçimiyle gençlerin hissettiği dışında kalma, işte toplumsal dışlanma dediğimiz kavram biraz o. Yani sosyale dahil olmama, topluma dahil olamama. Belki çok şey gelecek ama mülakatlardan birinde bir genç kızın söylediği, mesela kahveyi işte bir kafeden almıyor, evde kendisi hazırlıyor ama termosluyor. O kafenin olduğu yere gidip o masaların önünde bir şekilde orayla sosyalleşmeye çalışıyor. Şimdi bu belki hani çok dramatik bir öykü değil gibi geliyor ama o yoksunluğu ve o sürekli orada olan bir model var ve oraya açamamayı, oraya girememeyi ya da işte oraya götürdüğünde hissettiği şeyi çok net görebiliyorsunuz. Belki şunu da söylemek lazım. İçinde olduğumuz sosyal medya çağı, işte Instagram mesela, hep bir şeyleri bir de başkalarının gözünden yaşamayı ya da başkalarına göstererek yaşamayı yarattığı için çok ciddi bir yoksunluk, yani o yoksullu olup olmamaktan farklı bir şey söylüyorum. Görece olarak kendini yoksun hissediyor olmak, olması gerekene erişememe hali çok ciddi bir toplumsal öfke de yaratabiliyor. Bir kızgınlık da yaratabiliyor. Yani hak ettiğim şeye aslında ulaşamıyorum. Ben de öyle olmalıyım ama nasıl olabileceğimi bilemiyorum gibi.
Ki göreceli yoksunluk dediğiniz hocam, ona geleceğiz dedik. Yani benim de zaman zaman kullandığım, önem verdiğim şey, daha çok orada bir karşılaştırma kriteri var ya, yani birilerinin ulaştığına ben niye ulaşamıyorum? Aslında orada sınıf olarak daha üstte gördüğünden çok kendisiyle aynı sınıfta gördüğü, aynı statüde gördüğü insanla karşılaştırıyor. Yani çok zengin bir ailenin çok pahalı arabası niye bende yok demiyor da, işte komşunun aldığı üçüncü el ticari araç, hani gündelik dilde konuşuyoruz, işte komşunun aldığı 15 yıllık Doblo'yu ben niye alamıyorum diye, işte komşunun çocuğunun yediği belki daha lüks bir mahallede küçümsenecek bir hamburgeri ben niye alamıyorum diye. Yani kendini aslında bir yoksulluk eksenine konumluyor, yoksullar arasında kendisini karşılaştırıyor.
Yani
gibi.
Şöyle bir şey var. Aslında Adam Smith böyle daha işte liberal piyasanın şeyi gibi düşünülür ama onun çok önemli bir lafı vardır. İçinde bulunduğunuz toplumda utanmadan dışarıda çıkabilme hali. Yani yoksulluğu belirleyen şey, eğer çıktığınız noktada o toplumda norm olan şeyi yapamıyorsanız, yiyemiyorsanız gibi düşünün mesela, ya da sahip olamıyorsanız, o işte görecelilik hali çok etkiliyor. Yani mesela şunu diyebilirsiniz, çok lüks bir ortamın içinde iyi bir durumda olsanız bile kendinizi yoksun hissedebilirsiniz. İşte şimdiki bu özel okullarda vesaire, bu öyküyü dinledik biz çocuklardan, o yüzden anlatabiliyorum bu kadar rahat. Yani mesela bize şey diyen diyor, bütün arkadaşlarım yurt dışına kayağa gidiyor, biz gidemiyoruz diyor. Şimdi hani bir sürü şeyi var çocuğun, hiçbir yoksulluk içinde değil ama yoksunluk içinde. O yüzden o görecelilik hali, çevrende gördüğün, kendi akranlarınla ya da benzerlerinle aynı bir şeye koyduğun yerde hissettiğimiz bir şey. Ama bence asıl sorunlardan bir tanesi şu, ihtiyaçlar nedir? İstekler nedir ve tercihler nedir? Çoğu zaman biz çünkü bunu da, yani yoksullukla koyduğumuz şey aslında temel ihtiyaçlara erişememe halini koyuyoruz. Ama çoğumuzun farklı arzuları, istekleri ve tercihleri olabiliyor. O birazcık daha içinde olduğumuz işte bu, ne diyelim, pazar ekonomisinin ya da bütün bu, yani haklar üzerinden değil de bize olması gereken olarak konumlanmış olan farklı şekilde ihtiyaçların yeniden tanımlanmasının içinde gördüğümüz bir şey. Ya o yüzden ihtiyaçlar kavramı mesela bana çok hayati geliyor. Hepimizin gerçekten neye ihtiyacı var? Neye ihtiyacımız olduğu bize gösteriliyor. Yani olmazsa olmaz, hayatımızın olmazsa olmazları neler? Ya da biz onu öyle yorumluyoruz ya da öyle sosyalleşiyoruz
yani
gibi.
Yani aslında kriter şuna konuyor mutlak yoksulluk dediğimizde. Artık Türkçe'ye de girmiş kelimeniz, survivor olmak. Hayatta kalabilmek, yani ölmeyecek kadar ekmeğinin, suyunun olması, soğuk havada donmayacak bir çatı üzerinde olması. Ama hani en çok örneğe verilen merdiven altı atölyede 365 günün 300'ünde 12 saat çalışan insanın belki tatil ihtiyacı bir beyaz yakalıdan daha fazla olabilir. Şimdi o ihtiyaç mı diyeyim, onu nereye koyuyoruz, tamam? O tatile gitmediği zaman fiziksel olarak ölmüyor ama.
Ama işte orada belki şöyle diyelim. Benim kendi çalıştığım alan aslında yapabilirlikler. Şöyle diyelim, hepimizin yapabilirlik kümeleri var. Ve üçümüzü koysak aynı olmaz. Muhtemelen farklı bir sürü açıdan. Ama yoksulluğa yapabilirlikler üzerinden baktığımızda biz en temel yapabilirlikleri olmasından bahsediyoruz. Yani bu nedir, işte temiz suya erişim gibi, temel yiyeceklere, yani aç kalmayacak. Yani bu şey değil, oruç tutabilirsiniz ya da açlık grevine gidebilirsiniz. Ama karnınızı doyurmak istediğinizde eğer yiyeceğe ulaşabiliyorsanız, o zaman bir eşiğin üstündesiniz demek. Şimdi tatil de öyle. Aslında insana yarışır bir iş dediğimizde onun mutlaka arasının olması gerekiyor. Belli bir saatten fazla olmaması gerekiyor. O işe başladığınızda sizin sağlık kontrollerinden geçmiş olmanız, düzenli olarak bunların takip edilmesi gerekiyor. Aslında bunların hepsi, belki de tanıdık bir kavramı söyleyeceğim, hakların zaten belirlendiği şeyler. Yani bizim o derlemede kullandığımız gibi, aslında biz insan haklarını verdiğimiz zaman yoksulluğun olmadığı bir toplum hayal ediyoruz. Temel
zaten
ihtiyaçların karşılandığı.
Zaten insan hakları ihlali olarak yoksulluk diyorsunuz.
Evet.
O kitaptaki makalenizde tam oraya gelecekti. Siz geldiniz, neyi ettiniz?
Pozitif haklardan
evet.
bahsediyorsunuz orada. Makalenizin başlığını da hemen burada aktarayım. Deve ile cüce aynı yolda. Ve o da Rousseau'dan bir alıntı değil mi?
Evet.
Bir dev ile bir cüce aynı yolda yürüseler, her ikisinin atacağı her yeni adım deveye yeni bir üstünlük sağlayacak. Dolayısıyla eşitlikten bahsederken, adaletten bahsederken, sosyal yardımlardan bahsederken aslında tam olarak neden bahsediyoruz?
Ben o örneği anlatmayı çok severim. Sınıfta da bilir öğrenciler. Çünkü insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı nedir gibi bir soru var. Ve işte Dijon Akademisi soruyor bu soruyu. Lusa da buna yanıt yazıyor. Yanıtı söyleyelim, özel mülkiyet diyor. İşte toprağı ilk çeviren bunu yaratmıştır gibi. Ama dev cüce örneği şu yüzden çok önemli. Şu anda iki tane çocuğun doğduğunu hayal edelim. Türkiye'de de olabilir. Bu dünyanın herhangi bir yerinde de. Bu aslında nasıl ifade etmek isterseniz. İsterseniz şans deyin, isterseniz kader deyin. Farklı evlere doğuyorlar. Ve o doğdukları evlerin koşullarıyla biz aslında hepimiz öyle var oluyoruz. İşte Pınar bir yerde doğuyor, sosyalleşiyor. O ailenin içinde, eğer ailenin içine doğuyorsa yetişiyor. O dev cüce olmak sahip olduğumuz imkanların bütününü gösteriyor. Bana göre çok çarpıcı bir örnek o. Çünkü bizim sahada da duyduğumuz bir şey bu. Siz dev olarak zaten yola çıktığınızda, diyelim ki burada işte çok lüks bir semtte, çok güzel imkanlarla doğduğunuzda, kendinizde bir takım eksiklikler olsa bile, yani örneğin bir engellilik durumu olsa bile, o altyapı koşullarıyla siz bir şekilde hayal edebiliyorsunuz. O devin görebildiği alan bile daha ilerisi oluyor. Ama çok daha kötü bir şartta doğdunuz. İşte örneğini verelim. Çok yoksul bir ailenin içinde. İstanbul'da doğdunuz ama yoksulluk koşulları İstanbul'da çok daha ağır da olabilir. İşte belki 5. çocuk olarak doğdunuz. Bir takım hastalıklar geçirdiniz ama tedavi olamadınız ve o sizi cüce hale getiriyor. Şimdi şey dedikten sonra, yani eğitim hakkı yasada herkese veriliyor dedikten sonra, gerçek hayata döndüğümüzde dev hakikaten o dev adımlarla hayata başlıyor ve o dev adımlarla kendini, yapabilirliklerini geliştiriyor. Cüce ise ister istemez sadece o kendi bakabildiği yerden görüyor. Bir pazarcı çocuk şöyle bir ifade kullanmıştı. Hocam ben çok dedim müzikle ilgilenmek isterdim ama bunu hayal dahi edemedim. Ve pazarcılık yapıyordu. Şimdi o hayal edememe işte o görebildiği, ileriyi görebildiği alanla ilişkili. Ve belki şu an hani içinde olduğumuz yoksulluk hali çoğumuzun o görebildiği alanı azalttı. Yani o yoksulluk herkesle başka oranlarda azalttı ve belki bunu da o kadar bireysel yaşıyoruz ki herkes kendi ailesi için ya da kendi çocuğu için çözüm geliştirmeye çalışıyor. Yani onun görebildiği alanı biraz büyütmeye çalışıyor ya da onun altına bir ağ serip onun düşmesini engellemeye çalışıyor. Ama toplumsal olarak bunu yapmaya çalıştığımızda da aslında her birimiz geriye de düşmeye devam ediyoruz. Yani hem çocuklarımız için geriye düşmeye devam ediyoruz hem toplum olarak geriye düşmeye devam ediyoruz. Çünkü bu aslında toplumsal bir sorun. Yani bakım dediğimiz şeyde, bütün bu eğitim hakkı dediğimiz şeyde de, sağlık hakkı dediğimiz şeyde de biz nasıl olacak ki, en azından dev ve cüce örneğini, şeyin belki herkes hatırlayacaktır, bir ara bir karikatür dolaştı etrafta. İşte maça bakıyorlar, farklı boydalar. İşte altına sandalye koyuyorlar, koymak koymamak. Hatta duvar var, birileri dedi ki duvarı kaldıralım o zaman. Hani herkes maçı görsün çünkü boylar aynı değil. Şimdi bu çok tartışılan bir şey. Yani nasıl biz eşitleyeceğiz ya da eşitlememiz gerekiyor mu? Ama yoksulluk için konuştuğumuzda işte o temel düzeyi sağlamak aslında işlememiz gereken şey. Ondan sonrası tartışılabilir. Yani herkesin yapabilirlik kümesi aynı olmalı mı? Olmayabilir. Ama toplumda herkesin o temel haklara eriştiği bir toplum. Yani kimsenin cüce olmadığı, herkesin belli bir düzeyde temel haklara eriştiği ama bazılarının belki daha farklı sebeplerle daha fazla olabildiği bir tartışma olabilir.
Ama bu işi ayakta tutan şey hocam, 1000 tane cüce içinden 2 tanesini çok özel bir çabayla, işte o kısa adımlarını çok seri atarak dev kadar ya da deve yakın bir mesafe alması ve bunun bak işte yani cüce olunca ne oluyor, insan isteyince yapıyor denmesi, ama hani bunu 1000 cüceden 2 kişi yapıyor fakat o devlerin düzenini de o 2 tane cüce mi aslında ayakta tutuyor? Yani onlara helal olsun tabii, onlara denecek bir şey yok o başarıya da. Benim çocukluğumdan beri dinlediğim hikaye bu aslında.
Çok güzel bir şey söylediniz. Yani daha doğrusu bana hani topu attınız diyeyim. Çünkü benim yıllardır çocuk alanında çalışırken hep söylediğim şey şu. Biz şu manşeti görüyoruz. İşte daha da çobandı, üniversite sınavında dereceye girdi. Ve bu arada bu cumartesi pazar üniversite sınavı var ve herkese yani kolaylıklar diliyorum. Yani gerçekten her şeye rağmen çocuklara, yapan çocuklara yılmaz ya da dayanıklı çocuklar deniyor. Yani her şeye rağmen yapıyor. Biz bunu işte mevsimlik tarım çadırının içinde gördük. Yani hiçbir şekilde siz ben orada bir gün, iki gün bile hayatta kalamazken işte gayet başarılı olabilen, her şeye rağmen. Ama şimdi çoğumuz her şeye rağmen yapamıyor. O yapabilen sayısı çok az. O yüzden bizim aslında tüm toplumda o daha az dayanıklı olabilenler için sistemi kurmamız gerekiyor. Ve eğitimi bunun üzerine kurgulamamız gerekiyor. Son yaptığımız gene çalışmada gördüğümüz şey, maalesef bu o kadar yaygın kabul görmüş durumda ki mesela bazı okullarda yapabilenler bir sınıfa toparlanıyor ve teneffüsler bile ayrılmış durumda. Ve bu çok meşrulaşmış. Yani bizim zamanımızda da şey vardı, yani bunu üzülerek söylüyorum ama gerçekti. İşte daha ne diyeyim, başarılılar kümesi, tembeller sırası,
çalışkanlar kümesi. Çalışkanlar falan. İsmi yani ben okurken ismi çalışkanlar
kümesi. İşte yani ama ben şeyi dinledim mesela. Ben tembeller kümesindeyim hocam. O yüzden zaten ben hani kafam almıyor falan. Bunlar çok sonra içselleştiriliyor. Şu adamı ortaokuldan liseye geçiş sınavı, liseden de üniversiteye geçiş sınavı o kadar belirleyici hale gelmiş durumda ki orada şöyle, yani çalışan ve yapabilecek olanları desteklemeye çalışıyor herkes. Diğerleriyle ilgilenilmiyor. Yani eğitimin anlamını kaybetmiş durumdayız. Bu neden çok hayati geliyorsun verdiğiniz örnek üzerinden? Çünkü aslında genelin kendi yapabilirlikleri çerçevesinde eğitim aldığı bir yerden dayanıklıların, her durumda yapabilenlerin desteklendiği az sayıda iyi örneğin çıkabildiği bir yere gidiyoruz. Ve bu bizim açımızdan, yani hep birlikte yoksullaşırken çok ciddi bir tehlikeyi içeriyor bu. Çünkü ne olursa olsun hala okullar çocuklar açısından en önemli sosyalleşme, öğrenme, hele ailenin imkanları kısıtlıyken bir arada olma ve bizim aslında bir sosyal politik aracı olarak çok hayati gördüğümüz yerler. Ya buna çok ciddi, yani belki şu an hani neyi öncelesek derseniz bunu çok temel bir sorun olarak koymak istiyorum. Yani şey, çocuklar niye okula gidiyorlar mesela, artık şeyini kaybetmiş durumdalar.
Toplumsal homojenliğin temellerine dinamik koymuş oluyoruz aslında bir anlamda.
Ve şeyi de yok ediyoruz aslında. Yani tabii ki akademik başarı önemli olabilir ama akademik başarının yanı sıra o çeşitliliğin var olduğu, hı-hı, bir şeydir. Yani bazıları akademik alanda başarılıdır ya da mesela sınıf dinamiğinde hep şeydir ya, yaramazlar vardır ama onlar biraz dersi de kaynatırlar, nefes alırsın. Şu an o değil. Bu kadar altını çizmemin sebebi şu, şunu dinledik mesela, birbirlerini de, yani ben sınava hazırlanıyorum. Bazen öyle dikkatimizi dağıtıyorlar ki çalışamıyoruz. Yani kendi aralarında da ya da veliler mesela, şöyle bir şey daha dinledik. WhatsApp grubu var. Yaramazlık yapan çocuğu akşam veli grubunda hoca paylaşıyor ve işte bir şekilde başka tür bir dışlanma oluyor ve çocuklar şunu söylüyor. Beni yaramaz diye bildikleri için aynı şeyi başka arkadaşım yapsa kızmazlar ama bana hep ekstra ceza veriyorlar.
Yani zaten bu... hocam aslında orada başka, yani bu direkt sınıflarla, yoksullukla, ekonomiyle ilgili bir şey değil de. Eskiden sınıfın kendi hukuku içinde sınıfta olan sınıfta kalır vardı. Şimdi 5 dakika içinde bütün veli gruplarına, bütün ailelere falan.
Ama bunun sınıfsal bir şeyi de var.
İyi ki vaktiyle okumuşuz yani.
Şöyle kelimeyi kullandınız ya, survivor. Yani İçinde yaşadığımız şey hayatta kalma ya da korkma, o temel güdüleri geri döndürünce herkes hem kendisi için hem de kendi çocukları için bu şekilde var olmaya çalışıyor. O yüzden bence aslında ekonomik bir tarafı var bu işin. Yani sizin elinizdeki kaynaklar çok kısıtlı olduğu için, siz de endişeli olduğunuz için. Yani ebeveynler bence burada çok temel bir nokta, çünkü biz işte bu çoklu krizlerin içinde çocukların durumu nedir diye araştırdık. Ve aslında gördüğüm şeylerden biri, ebeveynler çok kötü durumda. Ve ebeveyn o kadar endişeli olduğu için öncelikle en yakının o kendisinin gördüğü, yani toplumun tümünün çocuklarını çocuklar olarak görmüyor. Kendi çocuğunu nasıl kurtarabilirim buradan diyor. Yani o kısa yollar nedir? Ne yapsam benim çocuk, benim ailem? Halbuki bir toplum, o toplumun içinde yaşayacak o çocuk. Ve herkesi hakkını düşünmek, o çocuğu o şekilde yetiştirmek öncelik olmuyor. Çünkü biraz şey gibi bu, hani korku hali donmayı getiriyor ve başka tür, yani biraz artık insanlık adına aldığımız yoldan bizi geri çekiyor. Empati dediğimiz o temel şeyleri yitirmeye başlıyoruz. Çünkü siz de endişelisiniz. Siz de hayatta kalmak ya da geleceğe dair ya da işsizlik riski, yanınızdaki işsizken ya da evinizdeki kiradan çıkıyorsanız. Yani bu öykünün ben ekonomik şeyle çok beslendiğini düşünüyorum.
Hocam, öğretmenler de öyle. Bunun şöyle bir boyutu var. Şimdi siz makalenizin, bir günde sözünü ettiğim makalenin sonuç bölümünde diyorsunuz ki yaşadığımız son ekonomik krizde.
Bayağı da oldu ondan.
2010 yılında yazmışsınız. Derim ki herhalde 2008 krizini bahsediyor ama üzerinde bir sonraki kriz, bir sonraki kriz ve şu anda kaydı yaptığımız 2025'teki kriz aslında Türkiye'ye özel bir şey de değil. Türkiye'ye benzer pek çok ülke var. Durmadan bir takım kriz ihtimalleri ya da krizlerin kendileri realizasyonu geliyor. Bu da bütün o insanların belki toplumsal anlamda yoksullukla hesaplaşmasını da engelliyor. Yani bu krizden kendimi bir asgari zararla kurtarayım da sonrasında bakarız mantığı.
Belki bir de şeyi söylemek lazım. İşte şu an bu, yani tüm dünyada aslında bu konuşuluyor. Hani çoklu krizler çağı ya da işte polikrisis deniyor. Şimdi polikrisis hani hakikaten daha önce yok muydu? Yani her zaman bir kriz biz en azından yaşadık falan. Ama burada çok üst üste binen krizlerden ve birbirine olan etkisini tam anlamadığımız ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere okun yönünü de çok rahat çizemediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Yani örneğin işte Suriye için hep söyleniyor. Yani iklim krizinin bir şekilde oradaki iklimin dönüşümünü mutlaka ülke içindeki göçe etkisi olduğu düşünülüyor. Onun da bu hareketlere yol açtığı düşünülüyor ama hani düz bir çizgi yok. Bu yüzden de içinde olduğumuz birçok şey, işte teknolojik gelişme, AI da dahil olmak üzere çok değişik dönüşümler yaratıyor. Ve biz bunların hiçbiriyle aslında tam olarak hesaplaşamıyoruz. Pandemi sonrasında o yüzden bu polikriz kelimesi çok çıktı. Çünkü pandeminin etkisiyle de çok hesaplaşamadık. Yani pandemideki o korku halinin düşünsenize, yani nasıl bir dönem geçirdik ve çoğumuz hem bireysel kayıplarımızla hem içinde olduğumuz o sosyallikteki kaybı tam da toparlayamadan Türkiye özelinde bir de deprem yaşandı. Şimdi bu kadar belirsizliğin, endişenin önünü görememenin içinde bizim böyle çok şeye dönüyor, biraz güdülere dönen, hani aklı çok kullanmadığımız o insan olmanın, öğrenmenin, işte sosyalleşmenin, zaman içinde gelişmişliğin getirdiği artılardan böyle biraz da hızlı bir biçimde başka bir yere gidiyoruz. Ve sosyalleşme dediğimiz şey şu açıdan önemli. Aslında biz en çok 15-29 yaş arası kendi kişilik karakterlerimizi oluşturuyoruz. O yüzden şu an bu pandemi dönemiyle bu arada gelişen gençlerin, yaşayan, sosyalleşen gençlerin içinde oldukları şey bizim deneyimlediklerimizden çok daha farklı. O yüzden onlar mesela daha başka bir tür dünyanın içine doğdular. Yani işte bizim 3 aşağı 5 yukarı yaşlarımız aynı desek, yani şu an bizim o sosyalleşme döneminde bizde oturan temel değerlerle onların şu an içinde olduğu sosyalleşme başka bir şey yarattı.
Şimdi ev genci deniyor hocam.
Evet.
Yani pandemide eve girip çıkamayan bir genç grubu hakikaten...
Ne
yani,
evde ne işte işte.
Görünmeyen evet. Yoksunlar, hatta belki yani şöyle bir yoksulluk türü de gene görelilikle. Ne bileyim işte ailesi orta sınıf ya da ortanın biraz altı, yani evinde yemek pişiyor, sokakta kalmıyor falan ama asla cebinde de para olmuyor türü bir ev yoksulluğu
evet,
denir ona.
Evet, yani yok, bu işte ve eğitimde olmayanların dışarı çıkmak için bir mazeretlerinin olmaması şeklinde ifade ediyorlar. Ve hep böyle şey hissediyorlar, yani kendileri dışarı çıkarken, para harcarken aileye borçlu olarak hissetme hali. Ve o yüzden de minimize yaşamlar sürüyorlar. Yani dışarı çıkmak için mesela bizim Adana ve Mersin ve İstanbul'da yaptık bu grupla şeyleri. Adana'da bize şey söylediler. Ya buraya gelmek için bile işte dolmuşa para verdim ve onu vermek onun için şey. Hani bizle görüştükleri için biraz daha kendilerini şey hissetmişler. Ama yine de bir şey yapmazken para harcıyor olma durumu ve tabii şu an paranın da çok fazla harcanması gerekmesi sebebiyle yani yapabilirliklerinin çok az olmasını aslında hep düşünüyoruz. Yani bu işte ya da eğitimde olmak tek varoluş mu? Çok emin değilim. Ama yapabilirlikler açısından işte ya da eğitimde olmadıkları zaman çok kısıtlı eve sıkışmış yaşamlar sürüyorlar. Bir de belki şey söylemek lazım. Türkiye'de yine de çok ciddi bir toplumsal cinsiyet var burada. Çünkü erkek çocuklar yine de daha rahat dışarı çıkabiliyor. Ya da daha geçici işler bulabiliyorlar. Yani çok daimi bir işte değil ama kısa dönemli olarak bir yerde çalışıyor. Bir ihtiyacı varsa acil onu karşılayabiliyor. Ya da bir günlük işte fuara gitmek vesaire gibi başka şeyler yapabiliyor. Ama kız çocuklarının o tür bir alana çıkabilmesi çok daha sınırlı oluyor. Ve o çok daha işte ev kızı dediğimiz kategoride başka tür bir yoksulluk da yaşıyorlar.
Az önce yapabilirlik bahsettiniz. Burada biraz daha değinip geçtiğimiz bu yoksulluğun bir insan hakları ihlali olması, negatif ve pozitif özgürlükler ve hakları yapabilirlikler haline getirmek. Bu konuda da bir teori var. Siz de makalede bir atıfta bulunuyorsunuz. Biraz da bundan bahseder misiniz? Yani pozitif özgürlükle negatif özgürlük arasındaki fark nedir ve günlük hayatta bizi nasıl kısıtlıyor, nasıl sınırlıyor?
Şöyle diyebiliriz. Aslında negatif özgürlük anlayışı şunu getiriyor. Bize diyor ki neleri yapmamalısınız? Ve yani işte çalma, öldürme, hani bildiğimiz temel yapmamamız gereken şeyler. Onun dışında hepimizin özgürlüklerinin eşit olduğu fikri var. Yani bunları yapmadığınız durumda herkes diğer alanlarda özgür. Ya bir örnekle anlatayım. Hep bunu sınıfta da verdiğimde herkes birden anlıyor. Yani şu an hepimizin araba almasını engelleyen bir şey yok. Ama bazılarımız araba alabiliyor. Ya da barınma, şehir yoksulluğu, kent yoksulluğu dediğimizde en temel şey. Yasada bizim işte ev kiralamamızı ya da işte güzel bir ev, villa vesaire almamızı engelleyen, sınırlayan bir şey yok. Yani bir yasak konmamış durumda negatif olarak. Ama hepimiz maalesef bu barınma şansına sahip değiliz. Aynı şekilde de değiliz. Bazılarımız hiç değil. Bu ta işte T.H. Green zamanından beri tartışılan bir şey ama Izaak Berlin bu kavramları söylüyor. Yani Izaak Berlin bize diyor ki aslında özgürlüklere baktığınızda negatif ve pozitifler var. Yani o birazcık daha endişeleniyor bu pozitifte. Çünkü pozitifle kastettiğimiz şey tarif etmeyi getiriyor. Yani şunu söylüyorsunuz, bazı özgürlükler mutlaka olmalı. O yüzden de biz bunu söyleyelim. Yani ne demek bu? Barınma bir özgürlük olarak eğer pozitif anlayışla bakıyorsanız, her insanın barınma hakkının olmasından bahsediyorsunuz. Şimdi o bunu bizim öncelememiz anlamına geliyor. Yani diyoruz ki biz yasada bir kural yok, herkes özgür dediğimizde ancak hepimiz, cümlede bu, hepimiz köprünün altında uyuma noktasında eşitiz. Ben bunu söylediğimde sınıfta bir arkadaşımız şey dedi. Aslında hocam o da öyle değil. Bazıları orada yatarsa belki bir olay olmaz ama bazıları dedi orada yatma özgürlüğüne bile sahip olmayabilir. Hemen dikkat çeker ve oraya da bir müdahale gelebilir. Yani onda bile eşit değiliz. Ama özetle şunu söyleyeyim lafı dağıtmadan. Yani hikaye şu, yasada bir sınır yoksa barınma hakkından hepimizin aynı şekilde özgürce faydalandığı şey işte köprü altında uyumak olabiliyor. Çünkü hepimiz aynı koşullarda ev sahibi olamıyoruz. Pozitif özgürlük olarak tanımlıyorsak açıkça yazıyoruz. Diyoruz ki her bir vatandaş ya da her bir insanın barınma hakkı olmalı. O zaman da bu tabii ki bir yükümlülük getiriyor. Yani sağlık hakkını düşünelim örneğin. Şu an eğitim hakkını söyleyelim. Bunlar aslında pozitif haklar olarak kabul edilmiş durumdalar. Ama tabii sonrasında ne geliyor? Bu haklardan hepimiz aynı şekilde mi yararlanıyoruz? Yani hakları yapabilirliğe çeviriyor muyuz? Çok değil. Haklarımız var çoğu zaman yasada ama her birimiz aynı şekilde faydalanamayabiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Eğitim hakkı var. Örneğin Türkiye'de ama her çocuk aynı şekilde eğitim almadığı için bu hak hepimizde aynı yapabilirliklere dönmüyor. O yüzden de yani birinci aşamayı şöyle diyelim, bazı temel hakların yasada yer alması, pozitif özgürlük olarak yer alması yoksulluk koşullarından bizi çıkaracak şey. Yani işte temiz suya erişim diyebiliriz, sağlık diyebiliriz, barınma diyebiliriz. Bunlar pozitif haklar olarak tanımlanan haklar ama sonra o tarif edilen haklara hangimiz ne kadar erişiyoruz mutlaka sormalı. Yani o haklar yapabilirlik olarak var mı yok mu tartışması gerçek anlamda o hakların erişilebilir olması anlamına geliyor. Yani bunu da işte belki bazı meraklılar biliyordur. Amartya Sen diye Nobel ödüllü bir ekonomist var. Özellikle de eşitliği hep tartışıyoruz ama neyin eşitliğinden bahsediyorsunuz sorusunu sorarak yapıyor. Yani hakların eşitliği çünkü eşitlik getirmiyor. Yapabilirlikleri aslında eşitlemeliyiz gibi bir cümle söylüyor. Ya bu bence hani yoksulluğu konuşurken çok hayati olarak koymamız gereken bir
konu. Mesela Türkiye özelinde şimdi anlatırken aklıma şu geldi. Hani bunu pozitif özgürlük olarak tanımlayalım. Nerede tanımlarız? Yönetmelikte, yasada filan. Mesela anayasada tanımlanmış bir şey var. Türkiye laik ülke. Ama pek çok ailenin devlet okullarında verilen eğitimin laikliğe uygun olmadığı yönünde bence hayli de haklı olan endişeleri var. Bundan kaçmanın yolu ne? Daha o tarzda bir eğitim verdiğini düşüneceğiniz özel okula gitmek. İşte eşitsizlik burada çıkıyor. Yani aynı ölçüde rahatsızlık duyan iki aileden birisi çocuğunu burada daha iyi, laikliğe uygun bir insan olur, seküler bir kültür alır diye bir özel okula gönderebiliyor. Diğeri gönderemiyor. Bu da aslında çok ciddi bir yoksulluk ve bir hak ihlali aslında.
Birçok açıdan özel okulların sağladığı imkanlarla devlet okullarının sağladığı imkanlar arasında ciddi bir uçurum var. Özel okulların kendi arasında da uçurum var. Yani Türkiye'nin belki en temel sorunlarından biri zaten o eşitsizliğin. Çünkü genel olarak biz eğitimin belli bir tür yapabilirlikleri arttırmasını sağlamak gibi. Yani demin dedik ya örnek olarak işte hangi ailede doğduğunuz fark ettiriyor. Okullar bize o hangi ailede doğduğumuzun getirdiği koşulları aşmamızı sağlayacak yerler olmalı. Yani çocuk okula başladığı zaman ailenin içinde örneğin sorularımızdan bir tanesi bizim şeydir. Evde kaç tane kitap var işte 3 tane kendi kitabım var mı ya da çalışma masam var mı? Şimdi ailede bu olmayabilir ama siz okula eriştikten sonra onun kütüphaneye erişeceğini, onun belki işte okul sonrası bir etütle çalışma alanına sahip olacağı gibi bir şey hayal etmek istiyoruz. Oysa biliyoruz ki orada da çok ciddi bir eşitsizlik var. O yüzden yani elimizdeki en önemli araçlardan biri bu yoksullukla baş edebilmenin mesela kurum olarak okullar. Yani o yüzden gerçekten bu konuştuğumuz konuyu defalarca yani sadece bir sınav ve işte bir gelecek kariyer bakışıyla değil yapabilirlikleri geliştirecek bir kurum olarak okulları düşünmemiz gerekiyor. Burada söylediğiniz o işte ailenin imkanı varsa başka tür bir yolları seçebilmek ya da şu an için çok ciddi bir yurt dışı şeyi var muhtemelen siz de takip ediyorsunuzdur. Ailenin imkanı varsa çok sınırlı sayıda Türkiye'deki üniversite sisteminin içinde kalmak isteniyor. Çok enteresan bir süreç yaşıyoruz.
Yani hatta o belli bir sınıftan olup da üniversiteyi Türkiye'de okumak biraz statü kaybı, rekabette geri kalmak o derece ki hocam siz daha da akademisyen olduğunu iyi bilirsiniz. Mesela Türkiye'de kazanabileceği bir yerden daha niteliksiz eğitim alıyorlar
yurt
dışındaki bazı yerlerde ama ne oldu çocuk yurt dışında okudu olsun.
Bu işte biraz şey gibi çünkü hani aslında sadece o eğitimle ilgili ya da o alacağı eğitim niteliğiyle ilgili değil de
paketin başka bir şey.
Evet, yani başka bir şey ve o yüzden diyorum ailelerin burada belki gelecek görmemesi çocukları da böyle bir yola itiyor ve bu sadece burada değil yani muhtemelen belki sizlerin de tanıdığı kişiler vardı ya ben böyle bir veliyle de mülakat yaptım. Yani anaokulunda sonunda Almanya'da mühendislik okuyacağını düşünerek yani anaokulu tercihini çocuğun Almanca bir anaokuluna gitmesi işte oradan onun lisesine ortaokuluna devam etmesi oradan da Almanya'ya mühendislik okumaya gitmesi üzerine kuruyor. Bu 3 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ve hayat böyle bir şey değil yani çocuklar böyle varlıklar değiller. Yani çocuğun o kendi öznerliği, kendi yapabilirliği şöyle bir kavramımız var bizim çok kıymetli buluyorum açıkçası. Çocuklar kendi deneyimlerinin öznesi. O yüzden yani o çocuğun neyi deneyimlediğini ve nasıl yaşadığını, neyi yapabildiğini daha bilmeden böyle bir yolun içine sokan, yani o yüzden çok büyük uçlarla yaşıyoruz Türkiye'de. Belki bunu da söylemek lazım. Yani ekonomik açıdan çok ciddi gelir farklılıklarımız var. Hayat modellerimiz çok farklılaşıyor ve biraz bütün bunların etkisiyle içimde var olduğumuz kutuplaşmayla da beraber aslında bir toplum olma vasfımızı belki yitiriyoruz. Yani o yüzden de
başta anomi dediğiniz sürecin bir versiyonu.
Bir versiyonu oluyor ve şöyle işte birbirimize de yani herkes kendi yanındakini daha yakınına baktığı için o bir model oluyor yani. Örneğin yurt dışına gitmek bir model olarak var. Ve gerçekten örneğin gidebilir mi? Çünkü şöyle bir şey de oluyor. Helikopter anne babalık diyoruz. Çok yakın bir şekilde çocuklar o hale getiriliyor. Sonra birden çocuk yurt dışına gidiyor. Mesela Amerika'ya gidiyor. Ve hani aileden kaç gün uzak kalmış o tarihe kadar belli değil. Böyle gidenlerin bir grubu da dönüyor falan. Ama dediğim gibi yani bu şu açıdan çok bana önemli geliyor. Farklı uç örnekleri aynı anda yaşıyoruz. Ve böyle birbirlerini kesmeden, birbirini görmeden. Çünkü kent yoksulluğu derken kentli olmak, şehirli olmak aslında aşina olmadığınızla da karşılaşmayı içeriyor. Yani kentlerin en büyük şeyi bu. Hani o cemaat, cemiyet hep denir ya ta sosyolojinin şeyinden. Başkalarıyla da çok karşılaşıyor olmanız lazım. Yani size benzemeyenlerle de varsınızdır şehirde. Ama biz giderek kendimize benzeyenlerle, çok farklı sebeplerden kendimize benzeyenlerle kurtarılmış alanlar yaratıyoruz. Yani bir tür coğrafi kutuplaşmalar şehrin içinde oluyor. Bunun sebebi muhafazakarlık olabilir, liberallik olabilir, ekonomik durum olabilir. Çocuklarımız da gittikleri okullarla birbirleriyle daha az temas eder hale geliyorlar. Ve böyle herkes kendi farklı profiller ve yolculuklar çiziyor. Bu tabii işte sahip olduğumuz ekonomik koşullarla olabiliyor, eğitimle olabiliyor. Ya da burada bunu yakalayamıyorsak işte İstanbul'dan ayrılıp başka bir yere taşınma tercihi bunun altında yatabiliyor. O yüzden şeyin böyle üst üste binmiş bir takım sorunlar yumağı içinde kendi yankı odalarımızda aslında ya da birbirimize benzeyenlerle bir toplumsal yapının içinde bu temel sorunları da konuşma hale geliyor.
Toplumsal yapı da şöyle değişmiyor mu hocam? Yoksulluk aynı zamanda ithal de edilebilen bir şey olduğu için bizim birkaç milyon ithal yoksulumuz oldu evet. Son 10 yıl içinde.
Yani göçmenleri söylüyorsak ya da işte mülteci aslında hukuki olarak ama biz geçici koruma statüsü altındaki Suriyelileri söylüyorsak.
Ve Afganları ve Pakistanlıları.
Evet çok zor bir konu olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü uzun zamandır bu alanda da çalıştığım için. Çünkü bir yandan insan hareketliliği artık inkar edemeyeceğimiz bir gerçeklik. Yani hep vardı ama şu an özellikle iklim krizi sonrası var olandan çok daha yüksek sayıda insan hareketliliği bekleniyor. Ama bunun tabii ki yani alan toplumun bunu nasıl kendi toplumsallığıyla ilişkilendirdiği, ne tür mekanizmalar kurduğu çok önemli. Belki bizim en temel şeylerimizden biri çok az şeffaf olarak bu konuyu konuştuk. Sorunları çok az konuştuk ya da yargılarımız ya da ön yargılarımız çok daha işte sosyal medyanın üstünden cereyan etti. Politikada da bu hani çok önemli bir malzeme haline geldi. Tabii orada şuna dönüyorum hep aslında tekrar tekrar söylediğim. Bizim Türkiye'deki bu konuyu çok fazla sayıda konuşuyor olmamız lazım. Çünkü okulların içinde mesela başka şeyler deneyimlendi. Eğitime çok ciddi sayıda Suriyeli ailelerin çocukları girdi ve orada öğretmenlerin desteğe ihtiyacı oldu, müdürlerin desteğe ihtiyacı oldu. Belli okullar zaten daha kırılgan bölgelerdeki, daha dezavantajlı yerlerdekiler bunları kendi şartlarıyla çözmeye çalıştılar. Ya da belli yerlerde çok yoğunlaştı ve orada belki bir aradalıklar ve temas çok daha yoğun oldu. Yani bu kadar büyük göç aldık. İşte kaçımızın, yani dinleyicilerimiz de bunu bir şey olarak söyleyebilir. Kaçımız gerçekten mesela tanıyoruz, ismiyle biliyoruz, kahve içtik. Yargılarımız neyin üstünde oluştu? Çünkü ben göçmen karşıtlığının tam da bu çaresizliğimiz içinde oldukça güçlü bir günah keçisi olarak kullanıldığını düşünüyorum. Yani var olan birçok yapısal sorunun sebebi olarak algılandı. Sorun yok demiyorum burada, lütfen yanlış anlamayın. Birçok sorun var, birçok sorunu konuşmamız lazım. Ama sorunların aslında müsebbibi değil de bir tür gerekli durumlarda herkesin öfkesini yansıttığı durum olarak yer aldı. Şey çok zor. İçinde yaşadığımız şey işte, yani son bir haftada yaşanan savaş durumu da dahil olmak üzere. Hani savaş ortamında ya da iklim krizinin yarattığı bir afette insan hareketliliğini nasıl müdahale edilmeli? Nasıl bunun iyi çözümleri olmalı? Bunu hakikaten hep birlikte düşünüyor olmamız lazım. Yani Türkiye özelinde söylemiyorum bunu. Tüm dünya çünkü çok kötü bir şey veriyor.
Ama şu anda da yani bu kaydı yaptığımız 2025 Haziran ayı itibariyle dünyada onu hiç iyi düşünmeyenlerin giderek güçlendiğini görüyoruz.
Çok ciddi görüyoruz. Bir şekilde. Yani o yüzden diyorum bu insanlığın, yani şu an hani bu konuştuğumuz şey bu anda siz biz konuşuyoruz değil. Yani buna hep birlikte çok ciddi. Çünkü şöyle, insan hakları dediğimiz şeyden bayağı geriye düştük. Yani çok meşru bir hale geldi A ya da B ya da C kişiye o hakları tanımamak. Söylenebilir oldu, meşru oldu. Yani hani sadece göstermelik olarak bile değil. Bizim insanlık olarak aldığımız yolun gerisine düştük. Ama yaşadığımız çağda buna kafa yormak zorundayız. Yani bu insan hareketliliğini nasıl bir şekilde insana yaraşır dediğimiz o kavram var ya, insan onuruna yaraşır. Çünkü yani sahada bizim yaptığımız bütün çalışmalarda konu bu olmasa bile ister istemez özellikle daha dezavantajlı koşullarda yaşayanlar, yoksul arası rekabet diyoruz biz buna, çok daha öfkeli ya da çok daha kızgın olabiliyorlar. Çünkü çok zor koşullarda yaşıyorsunuz.
İlginç tarafı da insan haklarındaki büyük erozyonun aslında kitlelerin kendi tercihleriyle ve kendi elleriyle vazgeçtikleri kayıplar haline gelmesi. Yani siyasi tercihleriyle, sorunların çözümü olarak gördükleri kişileri iş başına getirmeleriyle o kayıpları sistematik hale getiriyorlar. Başkaları için öncelikli ama sonra elbette kendilerine de geliyor sıra. O kayıpları kendileri de yaşamaya başlıyorlar.
Yani sahip olunan haklar, işte şöyle bir şey var, yani hakları aslında biz birinci gibi koyuyoruz ya, yani şunu demeye çalışıyorum. Örneğin seçme seçilme hakkı. Türkiye için düşünelim. Kadın ve erkeklerin seçme seçilme hakkı aynı. İşte bu olmazsa olmaz. Ama sonrasında biliyoruz ki kadınların haklarını kullanma biçimi, yapabilirlikleri çevirmesi aynı değil. Yani bizde hep şöyle bir şeyimiz var. O haklardan taviz vermeden hakların gerçekleştirmeye çalışıldığı bir aşamadayken şu an sanki artık bazı alanlarda o hakları kaybeder hale geliyoruz. Ve bu çok zor derken şunu söylemeye çalışıyorum. Hep krizler içinde yaşandığı için hep başka tür aciliyetler ya da başka tür bir önceliklendirmeyle yaşıyoruz. O yüzden yani hani şeyi de söyledim size başlarken, yani hakikaten kim bu mesela podcast'ı dinleyecek, önemli bir soru benim için. Çünkü insanların bunları duymaya, bunları dinlemeye tahammülleri kalmamış durumda. Yani dinleyebildiğinde belki evet diyor ya da bir an düşünüyor ama çoğu zaman kendi hayatta kalma savaşının içinde bu tür bir konuyla uğraşmak bile zor geliyor. Ve o öfke dediğimiz şey işte sınıfsal olabilir, bu başka tür bir yoksunluk hali olabilir. Çok daha popülist liderler diyeceğimiz biz ve ötekiler üzerine kurulan dili desteklemeyi kolaylaştırıyor. Çünkü o öfkeyi nereye kanalize edeceğimizi bilmiyoruz çoğu zaman.
Bir de hocam çok kısa, epey uzattık ama şunu da bir ayrıca parça parça konuştuk da toparlayarak, insani yoksulluk, yani yalnızca şeyden bahsetmiyoruz. Temel ihtiyaçları karşıladı, geliri şu kadardı, eğitime bunu harcadı, yemeği içmeye bunu harcadı. Belki parasal standartlar açısından çok kötü bir noktada görülmeden de insani yoksulluk yaşanabilir. O nedir?
Şöyle, insani gelişim diye bir kavramımız var. Belki gene dinleyiciler de diyordur. Yani şöyle diyelim, gelişmeyi hep ekonomi temelli bakılırken İnsani gelişim raporları var şu an mesela Birleşmiş Milletler'in geliştirdiği. şunu söylüyor. Farklı noktalara bakmamız lazım. Yani kişi başına düşen gelir sadece bir gösterge değildir. Aynı zamanda örneğin temiz suya erişiyor mu? Doğduğunda yaşam beklentisi. Mesela bence bu çok inanılmaz bir gösterge. Hangi ülkede doğduğunuz ortalama olarak sizin ne kadar yaşayacağınızı belirliyor. Bu eşitsizliği gösteren inanılmaz bir gösterge seti. Bunları koyarak bize ülkeleri insani gelişmişlik açısından karşılaştırma imkanı verdi. Aynı perspektifle dediler ki peki o zaman yoksulluğu da sadece gelir yoksulluğu değil de insani gelişmişlik açısından sahip olunan mesela işte aşı olabilmesi, okuryazarlık gibi farklı boyutlarını koyarak. Şimdi bunu karşılaştırmak istediğimizde veriye ulaşabilmek için çok temel noktaları koyduk. Ama bu kavram ya da bu bakış hepimiz için kendi yerelliğimizde çeşitlendirebileceğimiz bir şey. Yani şunu söyleyebiliriz. Örneğin Türkiye'de insanca yaşamanın olmazsa olmazları neler? Yani tam da bu işte yapabilirlik biraz böyle bir şey zaten. Yani Türkiye'de siz beraber üçümüz bir araya gelip Türkiye'de insanca yaşamanın, insani olarak insan onuruna yaraşır bir yaşamın koşullarını düşünüyoruz. Ve bunun altında kalanlar aslında insani yoksulluk seviyesinin altında kalıyor. Burada bu işin toplumsal cinsiyet meselesi çok var. Belki hep şeyi de söylemediğimiz için söyleyeyim. Her zaman çocuk yoksulluğu ortalama yoksulluktan daha yüksek çıkıyor. Yani diyelim ki Türkiye'de yaklaşık TÜİK'e göre %20 gibi bir yoksulluktan bahsediyoruz. %21 oranında 2024'e göre. Şimdi çocuk yoksulluğuna baktığınızda çocuk yoksulluğu daha yüksek çıkıyor. Çok çocuklu aileler vesaire gibi. Şimdi buraları açtığımız anda biz şunu görüyoruz. Sadece bir gelir yoksulluğundan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda demin konuştuğumuz toplumsal dışlanmadan bahsediyoruz. Topluma dahil olamamaktan bahsediyoruz. İnfodemi diye bir kavramımız var bu yanlış bilgi diyelim. Pandemi döneminde gördüğümüz şey bu doğru bilgiye erişememek mesela bir başka boyutu. Çünkü temel haklar hep değişiyor diyoruz ya aslında ya da daha büyüyor. Örneğin internete erişim. Şu anki yaşadığımız çağda belki yoksulluğu en net gösteren şeylerden biri. Yani bir lüks değil çünkü siz birçok şeye bunun üstünden erişiyorsunuz. Tarımla ilgili örneklerden bir tanesidir bu. Mesela çadırda sadece bir tane lamba var diyelim ki onu da uzaktan çekiyorlar. Ama hemen hemen her ailenin bir tane cep telefonu var. Çünkü işte dahil olmak üzere bütün iletişim onun üstünden. Şimdi bu tür yeni alanları da düşünerek insan onuruna yaraşır bir yaşam için gerekenlere sahip olamama hali diye belki özetleyebiliriz.
Yani mesela iyi geliri olan en azından yaşadığı bölge standartlarında iyi geliri olan ve tarımla geçinen bir ailenin kadın üyesi hiç okula gidememiş, hiç sosyalleşme imkanı bulamamış, söz hakkı olmamış ama kıyafetlerini yenileyebilmiş, köy imkanlarında sofralarını iyice donatmışlar mesela. Bu bir insani yoksulluk örneği.
Evet. Yani işte o yüzden hep şeyi söylüyorum. Yapabilirlik kümesinin içinde var mı? Oradaki şey de bu çünkü. Oradaki özneye de aslında söz vermek gibi. Yani illa kitap okumanız gerekmiyor. Ama okur yazarlığınız var mı? O yüzden demin verdiğim örnek de öyleydi. Yani siz kişisel olarak oruç tutabilirsiniz ya da aşık grevi yapabilirsiniz. Ama yemek yeme yapabilirlik olarak masanızda var mı? Bu perspektifle düşündüğümüzde belki her birimiz gerçekten yapabilirlik kümelerimizi düşünebiliriz. Yani belli açılardan şu an bizi dinleyenlerden 9 aylık bir çocuğu olan bir anne eğer başka bir destek mekanizması yoksa ve bırakacağı bir yer yoksa yapabilirlik kümesi oldukça dar olabilir. Bu tür alanlarda maalesef içinde olduğumuz imkanlar ekonomik açıdan imkanınız varsa o yapabilirlik kümesini büyütüyor. Çünkü sosyal alanda bunu bir bakım politikası olarak masanın üstüne koymayınca üst üste binenen yoksulluklara dönüşüyor. Yani siz 24 saat o çocuğa bakmanız gerekiyor ve başka bir yapabilirliğiniz olmayabiliyor. Çok fazla şeyi aynı anda söyledik gibi ama belki herkes kendi yaşamından bir öyküyle bunların bir kısmının yapabilir kümelerimizin çoğunun oldukça dar olduğunu da hissetmiş olabilir.
Evet.
O zaman
son soruyu soralım mı? Bu konuda sizin kitabınızdan bahsettik.
Bu arada Açık Erişim Bilgi Üniversitesi yayınlarından para vermeden doğrudan online olarak erişebileceğiniz.
Evet ama bütün bu konuştuklarımızı daha ötesine geçmek isteyen ya da yazılı olarak görmek isteyen dinleyiciler ne okusunlar?
Aslında bu işte yapabilirlik yaklaşımıyla ilgili neredeyse birçok kaynak açık halde var. Gene işte yapabilirlik hikayesi devreye giriyor. Eğer İngilizceleri varsa capability approach'un yani şöyle bu alanlarda çalışanlar genelde açık erişim yapmaya çalışıyorlar.
Mesela bu tutarlı çok, olmak için.
Evet yani bu çok şey bir şey. Ben de çok önemsiyorum. Gerçekten açık erişim mesela bilgide gene biz bir reflektif diye bir dergi çıkartıyoruz. O da açık erişim. İşte belli kitapları belli bir şeyden sonra koyuyoruz ya da raporları. Yani bakabilirsiniz. çevrilecekleri bu tür açık erişim kaynaklar aslında çok var. Bunun bir kısmı artık Türkçe'de de var. Yani çevirmeye çalışıyoruz vesaire. Yani şu bence önemli bir konu. Hani hangi düzeyde ilgileniyoruz sorusu. Çünkü sosyal bilim bir yandan herkesin bildiği bir alan. Onu önemli düşünmek gerekiyor. Yani hepimiz içinde yaşıyoruz. Aslında hepimiz kendi deneyimlerimizin uzmanıyız. Tıpkı çocuklar gibi. Ama içinde yaşadığımız şeyi anlamlandırabilmek için sosyal bilim çok hayati. Ve bugün sosyal bilimin böyle hafif bir geriye çekilişi var. Daha doğrusu sosyal bilime üniversitelerde, dünyada çok para harcamak istemiyor. Ama belki içinde yaşadığımız şeyi anlayabilmek için kavramlara ihtiyacımız oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Belki çoğumuz haklarımızın olduğunu ama haklara erişemediğimizi biliyor. Ama hakları yapabilirlik olarak düşünmek deyince kendi hayatından bir şeyi anlamlandırıyor, ilişkiyi kuruyor. Ya da aralıksız çalışıyor ama yoksulluk kısır döngüsünden çıkamıyor ve bunun bir kavramı var, çalışan yoksul diye. Ya da işte kırılgan işlerden bahsediyoruz, kırılganlaşmadan bahsediyoruz. Ya da hayır ben bunların hepsini üst üste yaşıyorum diyor. Evet, kesişimsellik diye bir kavram var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İçinde yaşadığımız bu nefes alınması gittikçe zorlaşan alanda açıkçası ben sosyal bilimlerin çok hayati olduğunu düşünüyorum. Yani kavramlar çünkü bize bazı şeyleri berraklaştırıyor. Anlamlanmayı ve belki de işte nedenini görmeyi ya da oradan çıkışın yollarını gösteriyor. Hani bu çerçevede açık erişimde olan birçok kitabın olduğu yerlere bakabilirler. Yani bu alanda eğer özellikle söylemek istersek çocukla ilgili çok yeni mesela bir TÜBİTAK raporu tamamladık. Açık erişim, o çocuğun iyi olma hali bilgi.org.tr'den. Orada şöyle bir şey de yaptık. Çocuklar için de bir versiyonunu çıkardık. Yani çocuklar da kendileri o bilgileri ürettiler ve görsünler diye. Hani bu tür mesela TÜBİTAK'ın oldukça ciddi bir açık erişim şeyi var. Ve şöyle bir şey de yapabilirler. Hani Google Scholar üzerinden yazıp yani biraz daha sosyal bilimle ilgili okumak istiyorlarsa makalelerin birçoğuna erişilebilir halde. Türkçe olan makaleler de açık erişim hale gelmiş. Ve bu bana şu açıdan önemli geliyor. Hani adaletten bahsettik. Hani epistemik adalet denilen bir şey var. Yani bilgiye erişimdeki adaletsizlik. Şimdi belki hepimizin üstüne düşen yani özellikle akademide bizlerin üzerine düşen bu eşitsizliği bozacak farklı araçlar geliştirmek. Belki şunu söyleyebilirim son olarak da. Yani mesela X gibi işte farklı Facebook gibi ya da LinkedIn gibi birçok kanal bunların duyurulmasında kullandığımız araçlar hepimizin. Ama oradaki versiyonlarıyla değil de oradaki linki giderek bakmalarını önereceğim. Çünkü hani bence en zor şeylerden bir tanesi şimdi burada gayet rahat uzun uzun konuşabildik. Ama normalde benim hep zorlandığım şey hani hep bir manşet cümlesi aranıyor. Ve o manşet cümlesi aslında işte o siyah beyazlaştırdığımız dünyanın yeniden üretimini sağlıyor. Mesela biz çoğu zaman griliklerde yaşıyoruz. Ve grilikler bu işte ama öyle değil şöyle bir boyutu da var demeyi gerektiriyor. Fakat içinde bulunduğumuz iletişim araçları buna imkan sağlamıyor. O yüzden hani belki şöyle söyleyeyim. Bu tür şeylere meraklılar mesela LinkedIn şu an çok kullanılmaya başlandı. Sosyal bilimdeki birçok şeyi orada görebilirler. Ama hani orada mutlaka kendine metne gitmeyi ve birazcık oraya zaman harcamayı önerebilirim. Ama dediğim gibi yani hayatın hızlandırılmış ritminde durmak gerekiyor bu tür bir şey yapabilmek için. O da bir yapabilirlik olabiliyor bazen.
Hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür
ederim. Çok sağ olun
ederim hocam.
Gerçekten yani dediğiniz gibi kim dinler bunu diye başladık ama umarım dinlemeye başlayanlar sonuna kadar gelmişlerdir. Çünkü hakikaten çok güncel, yakıcı ve yaşarken anlamadığımız bir sürü şeyi aslında böyle konuşunca anlıyoruz. Dediğiniz gibi sosyal bilimler okumaları bunun için önemli.
Ama tabii biz yani kim dinler diye başlarken birilerinin de dinleyeceğini umarak da bu başlığı seçtik çünkü... En çok dinlenen bölümümüz olmayabilir ama en çok dinlemeye değer bölümlerimizden biri oldu. Çünkü başlıkta öyle yani. Hocam çok tekrar teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.